İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, TV Kayseri, Samsun Aks, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya.tv, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otağa TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Adana CRT FM, Nevşehir Keyif FM, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ayrı Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Nasıl başlayalım hocam?
Evet, şimdi maşallah Allah bize her yere tecelli ediyor. Mesela biz biyolog olarak biyolojik açıdan canlılarda işlemler yapan makro motor moleküllerin proteinler olduğunu biliyoruz. Ama hayvanlar aleminde öyle hareketler, öyle karakter sergiliyorlar ki bunun DNA ile veya proteinle açıklanması mümkün değil. Yani DNA yapısal ve işlevsel bazı fonksiyonları vardır. Belki vücut fizyolojisinde birçok etkisi vardır. Ama bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerin tam manası ve sıfır hatayla yapıldığını görüyoruz canlılarda. İşte bu DNA ile veya proteinle kesinlikle açıklanabilecek bir şey değil. Mesela örnek kangurulardaki doğum mucizesi. Onunla ilgili bir sunum göstermek istiyorum. Şimdi olağanüstü bir doğum hikayesinin kahramanı kanguru diyoruz. Çünkü olağan dışında bir hareket var. Mesela döllenmeden kısa bir süre sonra kanguruda, bildiğimiz bu Avustralya zıp zıp zıplayan kangurularda döllenmeden kısa bir süre sonra henüz bir santimetre boyunda olan kör kanguru yavrusu dünyaya gelir. Gözleri yok, görmüyor. Kanguru yavrusu daha bir santimetre boyundayken dünyaya gelmektedir. Yani dışarı çıkıyor. Anne rahminde değil, dışarıda. Annenin rahminden dışarı doğru çıkıyor bir santimetreyken. Rahimden çıkan ve neonat ismi verilen kanguru yavrusu ön ayaklarıyla kendisini çekerek annesinin kürkünün içinde hareket etmeye başlıyor. Ve yaklaşık 3 dakikalık yolculuk sonunda annesinin kesesine varıyor. Yani 3 dakika kangurunun annesinin vücudunda yolculuk yapıyor. Kör yalnız, gözleri görmüyor. Annesinin ön tarafında bulunan kesesinin içerisine giriyor. Çok enteresan bir hareket. Diğer canlılar dünyaya bebek olarak gelirken kanguru yavrusu rahimden çıktığında şekil itibariyle tam bir embriyodur. Yani tam olarak kangurunun yetişkin kangurunun şekline pek benzemiyor. Anne kesesine ulaşan yavru 4 süt kaynağından birinin ucuna tutunur ve süt emmeye başlar. Bu esnada dişi yeniden çiftleşir ve yeni yumurta döllenir. Yani anne karnındaki dişi yumurta hücresi de erkek spermi ile dölleniyor. Ne zaman? Anne karnın ön kesesindeki neonatı, yani yavrusu henüz daha süt emerken. Bu arada bir daha çiftleşiyor ve yeni bir yavrusu daha olacak. Anne kesesine ulaşan yavru, söylediğimiz gibi 4 tane süt kaynağından bir tanesini emerken ne yapıyor kanguru? Bir daha çiftleşiyor ve bir yavrusu daha oluyor. Hava şartları uygun olduğunda döllenmeden 33 gün sonra fasulye büyüklüğünde yeni neonat annenin rahim ağzından kıvrılarak çıkar. Bir önceki kardeşi gibi sürünerek annenin ön tarafındaki keseye ulaşır. Bu arada kesede bulunan ilk neonat da bir hayli büyümüştür. Neden? Aradan 33 gün geçti. 33 gündür süt emiyor. Kesedeki 1 santimlik kardeşine hiçbir zarar vermeden hayatını sürdürür. Yani mesela evrimin mantığına da aykırı bir şey. Çünkü evrimde mücadele söz konusu olduğunu iddia ediliyor her zaman için. Ve yiyecek uğruna birbirini öldürmesi, üstün olanında yaşama devam etmesi gerekiyor evrimin mantığı itibariyle. Yalnız burada böyle bir konu yok. Geldiği zaman hemen kardeşine yer açıyor. Mücadele değil, fedakarlık sergiliyor. Dolayısıyla bu evrim izah edilecek bir konu değil. Burada biz Allah'ın şefkatinin tecellisini görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Daha sonra 190 gün geçiyor aradan. 190 günlük olduğunda bu yavru kesenin dışına ilk yolculuğunu yapacak ergenliğe erişmiştir. Kafasını gökyüzüne çıkararak ilk defa dünyaya merhaba diyor. İlk neonatı, ilk yavrusu kangurunun. Bundan sonra zamanını daha çok kese dışında geçirecek. Doğumunun 235. gününde ise keseyi tamamen terk edecektir. Yani ilk neonat anne rahminden ayrıldıktan 235 gün sonra. Yani yaklaşık 6 ay. Değil mi? Yok. 8 ay sonra yaklaşık ne oluyor? Keseden çıkıyor. Doğum tam o manasıyla gerçekleşmiş oluyor. Yaklaşık insanınkine benziyor. Değil mi? Mesela insana 9 ay sonra doğum oluyor. Yalnız kangurudaki mucizevi yönle daha embriyo halindeyken canlı annenin rahminin ağzından çıkıp arka tarafından çıkıp öndeki kesenin içerisine giriyor ve süt emmeye başlıyor. İşte biz burada neyi görüyoruz? Daha henüz kendinde bile değil olan, yani daha erişkinlik değil, bebek bile değil olan bir canlının şuur sergilediğini ve nereye gidip hangi süt borusundan süt emeceğini bildiğini görüyoruz. Buna bir öğreten daha yok. Daha dünyaya ilk defa geliyor. Yani daha öncesinde bir eğitimden geçmedi. Eğitimden geçecek hali de yok. Gözleri de yok çünkü. Algıları da yok. Ama ne yapacağını çok iyi biliyor. İşte bu DNA ile veya proteinlerle direkt açıklanabilecek bir konu değil. Burada işte Allah'ın tecellisi var. Ve Allah'ın, değil mi, ilhamı var inşallah. Devam edelim. Dişi ikinci yavrunun doğumundan kısa süre sonra bir defa daha çiftleşir. Böylece dişi kendine bağımlı 3 bebeğe sahip olur. Üçü de farklı zamanlarda döllenmiş 3 embriyonun 3 farklı zaman aralığıyla geliştiğini görüyoruz kanguruda. Çok mucizevi bir şey. Bir yavru kese içinde süte ulaştığı zaman süt renksiz ve berrak iken giderek beyazlaşmaya ve gerçek süt görünümünü almaya başlar. Sütün bileşimindeki yağ ve diğer bileşikler yavrunun büyümesine paralel olarak zamanla iyice artar. Bakın, bir yavru kendi bünyesine göre hazırlanmış sütü emmeye devam ederken hemen ardından doğan ikinci yavru da süte ulaşır. Üçüncü yavru dünyaya geldiğinde ise farklı nitelikte üretilen sütlerin sayısı 3'e çıkar. Maşallah, bu nerede oluyor? Şu resimde gördüğümüz kangurunun önündeki kesecikte oluyor. Bu kesecikte bak farklı süt boruları var ve her birinde de yavrunun gün sayısına göre geldiği biyolojik evrede ihtiyaç duyacağı materyale göre sütün kimyasının değiştiğini görüyoruz. Maşallah.
Maşallah.
Ve bu sayede de canlılar tam ihtiyaç duydukları zamanda tam ihtiyaç duyduğu besinleri anne karnından, annenin ön kesesinden alabiliyorlar. Ya şimdi burada bakın çok dikkatli düşünmek gerekiyor. Çünkü kangurunun ön kesesi bir kere normal canlılar gibi bir şey yok. Üremesi yok. Dolayısıyla evrimsel olarak diyemezler ki bakın aynı durum bunlarda da var, şu canlıda da var. Bu da ondan gelişmiştir. İşte o da onun atası diyemezler. Çünkü kangurunun diğer memelilere pek benzemeyen bir üreme şekli var. Yavru anne rahminden bir kere embriyoyken ayrılıyor. Bize şey gösteriyor, ne derler? Bilgelik gösteriyor. Yani bilgi eseri, diyor ki benim şimdi rahimde işim bitti. Ön taraftaki kesecikteki süt borusuna ama 4 taneden en aşağıdakine ulaşmam lazım diyor. Ne zaman? Tam da sürmek için gerekli olan el ayak kasları olgunlaştıktan sonra. Zamanlaması da çok önemli. Erken olsa tutunamaz o annesinin vücudundaki tüylere. Ama zamanı geldiğinde tutunuyor ve annenin ön kesesine ulaşabiliyor. Embriyolojik, biyolojik açıdan vücudu buna el veriyor, yani elverişli hale geliyor. Ondan sonra devam ediyor süt emmeye. 33 günden sonra yavaş yavaş gelişim daha da hızlanıyor. 235. güne geldiğinde ise keseden dışarı çıkabiliyor. Bu sırada da diğer gelen kardeşlerine kesede yer açıyor. Ve her gelen kardeş en alttaki süt borusunu emiyor. Biraz daha gelişen bir sonraki süt borusunu emiyor. Biraz daha gelişen bir sonraki süt borusunu emiyor. Hiçbirisi de birisinin süt borusuna müdahale etmiyor. Kargaşa çıkartmıyor. Çocuklar biraz muzur olur, değil mi? Pek söz dinlemezler. Şuuru olmayan bu embriyo vari canlılarda biz hiçbir kargaşa, karışıklık, şımarıklık, muzurluk görmüyoruz. Muntazam. Muntazam. Yani hata yok. Ve anne de bu arada, annenin kesesinde gereken süt oranını muazzam şekilde, yani çok düzgün biçimde ayarlanıyor. Ve o süt de oradan ihtiyacı olduğu kimyasalla akıyor. Bu aşamaların hiçbirisinde ne kangurunun zekasını biz görüyoruz, ne kangurunun aklını görüyoruz, ne de kademe kademe tesadüflerin oluşturabileceği bir sistem, bir mekanizma görüyoruz. Her kademesinde sadece yüce bilgisi, üstün bilgisiyle Yüce Allah'ın tecellisini görüyoruz. Başka bu hiçbir şeyle açıklanamaz, değil mi?
Evet, inşallah. Maşallah. Nereye baksak, değil mi? Yeryüzünde bu düzene, uzayda, kainatta bu düzene, bu kusursuz ekosistemi görüyoruz maşallah. Allah'ın yarattığını görüyoruz.
Evet.
Bu ekosistem, şimdi dünyada baktığımızda ekosisteme en ufak canlıdan en büyük canlıya kadar her canlının ekosisteme katkısı var. Ekosistemin sürekli devam etmesine katkı sağlıyorlar. Tabii Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yaratmasıyla sürekli bir ekosistem hiç o dengesi bozulmadan, dünyadaki o hassas denge, canlılığın dengesi bozulmadan sürekli devam ediyor Allah'ın anan yaratmasıyla inşallah. Ve buna bir örnek var. Yani dünyadaki ekosistemin ne kadar mükemmel olduğunu bir örnekleyelim. Biyosfer 2 isimli bir proje var. Bilim adamlarının 1990'ların başında yaptığı bir proje bu. Arizona çölünde 13 bin metrekarelik bir alanı kapıyorlar bilim adamları. İçeri bayağı bir sistem kuruyorlar. Yani derecikler kuruyorlar, göl kuruyorlar. Orada insanlar var yaşayan, 8 tane insan koyuyorlar. Onların besinlerini elde edeceği tarlalar kuruyorlar. Yoğuşmayla ve yağmayla oluşan yağmurlar sağlıyorlar, olmasını sağlıyorlar. Ve 2 yıl boyunca bu projeyi sürdürüyorlar. Ve 25 tane omurgalı canlı koyuyorlar içeri. Bu bir sera gibi düşünebiliriz. Çok büyük bir sera olarak düşünebiliriz bu alanı. 13 bin metrekarelik bir alan. 2 yıl boyunca kapılar açıldığında neyle karşılaşıyor bilim adamları? İçerideki 25 omurgalı canlının 19'u tükenmiş. Ve bütün o insanların içeride yaşamak için besin alacakları tarlalar, o göletler hep yosunlarla kaplanmış, sarmaşıklarla kaplanmış.
Evet.
Oksijen oranı %14 düşmüş. Deniz yüksekliğinden 5300 metre yüksekliğindeki oksijen oranına düşmüş. Azot oksit miktarı insan beynine zarar verecek şekilde artmış. Yani belki birazcık daha uzatsalardı projeyi, insanlar da ölecekti orada. İçeride yaşayan insanlar da ölecekti belki de. Ama 2 yıl sürüyor proje ve insanlar ölmüyor ama 25 omurgalı canlının 19'u tükeniyor. Ve bakın o bilim adamlarının yaptığı açıklama var. Rockefeller Üniversitesi'nden Joel Cohen'le Minnesota Üniversitesi'nden David Tillman Science dergisindeki makalelerinde şöyle diyorlar. Biyosfer 2 projesi özgün tasarımında ve yapımında kullanılan muazzam kaynaklara rağmen ve milyonlarca dolarlık işletme bütçesine rağmen 8 insanı yeterli besin, su ve hava ile 2 yıl boyunca geçindirecek kapalı bir sistem oluşturmanın imkansızlığını kanıtladı. Bakın maşallah. Yani 8 insanı, değil mi, kapalı bir sistemde kendi besinlerini üretecek bir şekilde yaşatmanın imkansızlığını kanıtladı diyor bilim adamları. Ve Biyosfer 2 yönetimi Biyosfer 2'yi dışarıdan destekleyecek neredeyse sınırsız enerji ve teknolojinin mevcut olmasına karşın pek çok beklenmeyen problem ve sürprizle karşılaştı. Şimdi çok çok basit bir proje bu. Dünyadaki yaşama göre çok çok basit bir proje. Bu proje, değil mi, 2 yıl bile dayanamıyor. İçerideki canlılar ölüyorlar, yok oluyorlar, nesilleri tükeniyor. Şimdi dünyada, değil mi, dünya Allah'ın yarattığı andan itibaren mükemmel bir düzen içinde üstündeki canlıları barındırarak, hepsinin dengesi korunarak devam ediyor dünyadaki canlılık. Burada görüyoruz ki, değil mi, Allah örneksiz yaratan, ayette buyurulduğu gibi Allah örneksiz yaratıyor. Benzersiz yaratıyor. Maşallah burada Allah'ın gücünü ve kudretini daha iyi anlıyoruz. İnşallah.
Bir de o sisteme her an bir kontrol edip sürekli müdahale var. Değil mi?
Evet.
İnsan müdahalesi var. Çeşitli bir veri toplayıcı cihazlar yerleştiriliyor. Ve içerideki insanlarla sürekli haber halindeler zaten, kontak halindeler. Oradaki mesela gaz oranları ölçülüyor. Hayvanların üretmiş olduğu atıkların oluşturmuş olduğu gaz oranları da ölçülüyor. Toprağın kimyası ölçülüyor. Her şey ölçülüyor orada. Ve ona göre de önlem alınarak mesela dışarıdan işte gerekli olan takviyeler yapılıyor. Sürekli bir müdahale var sisteme. Ki ayakta kalsın diye. Ama insanın müdahalesi olmasına rağmen ideal boyutların dışına çıkılıyor. Ve yaşanamaz bir ortam oluyor. Peki o ortama insan müdahale ediyor, değil mi? Yoksa hayatta kalmıyor, müdahale edildiği halde de hayatta kalmıyor. Kim müdahale edilmezse çok daha kısa sürede çöker. O halde bizim dünyamıza kim müdahale ediyor? Belli ki sistem, eğer sizin uygun bir sisteminiz varsa her yerde işleyen, olması gereken bir sistem var değil mi? Yani su çevrimi olmazsa dünyada her yıl yağan yağışla buharlaşan su eşit olmazsa sorun çıkar. Karbon çevriminde her yıl fotosentez yapan bakteri ve bitkilerin üretmiş olduğu karbon tüketilip tekrar karbondioksit olarak oksijene çıkmazsa, bu çevrimde bir aksam olursa sıkıntı olur, sorun çıkar. Atmosferdeki gaz oranlarını da etkiler, suyun içerisindeki kirliliği de etkiler, topraktaki azot oranını da etkiler. Sonuçta bu zincirleme bir kirlilik ve çöküşün, sistemin çökmesinin ekosistem 2 deneyinde olduğu gibi sebebi olur, buna neden olur. Bunun gibi dünyada çok hassas dengeler var. Yani dünyanın bir kere kendisinin kendi dönme hızı, yörüngesi, güneş olan uzaklığı, ışıkların dalga boyu, iklimlerin zamanlaması, esen rüzgarın şiddeti ve zamanı, bunların hepsi aslında dünyamızda çok büyük bir dengenin eseri. Ekosistem 2, eminim ki en ideal sıcaklığın olduğu bir dünyanın en ideal sıcaklığının, hava koşullarının en güzel olduğu yerlerden biri seçilerek yapılan bir deney. Dünyada her türlü ortam var. Ve kutupta da bugün yaşayan canlılar var. Yani bir foka baktığınız zaman veya bir kutup ayısına baktığınız zaman halinden hiç şikayetçi olmadığı gibi karın üzerinde sırt üstü kayıyor, güneşleniyor, keyfini çıkartıyor. Çok sıcak sularda, çok sıcak akıntıların olduğu mesela kaplıca suların içerisinde yaşayan balıkları görüyoruz. Ve tek hücre canlıları da görüyoruz. Hatta bitkileri de görüyoruz. Onlar da halinden gayet memnun. Hiçbir şikayetleri yok. Ondan sonra irtifalara, yani metrelerce yukarıda, yüksek irtifada kilometrelerce uçup kıtalar arası göç yapan kuşları görüyoruz. Ve hatta kelebekleri görüyoruz. O da halinden memnun. Hiç şikayetçi değil, hiçbir sıkıntısı da yok. O halde dünyanın tamamının içerisinde bütün bu sistemleri kontrol eden bilinç kimin diye sormamız gerekir. Hiçbir canlının bir sıkıntısı yok bu anlamda. Yani değil mi? İnsan müdahalesi olup da orada bir çevre kirliliği olmadıysa, değil mi? Aşırı bir zor bir ortam olmuş mu, oluşmuyorsa insan müdahalesi olmadan, hayvanlar aleminde hiçbir sorun çıkmıyor. O halde o sistemi kontrol eden kimdir diye sormak gerekiyor. Ve orada biz Allah'ın her kademesinde bilgisine, her an yaratışına ve çok detaylı ve çok ileri teknolojik seviyede yaratılışa şahit oluruz. Yani bunu biyolojik ve ekosistemi ilgilenen bütün çevre bilimcilerinin hepsi şahit olmuşlardır. Şahit olur, yani görür, anla, hakikaten sistemde bir muazzam denge var hakikaten. Allah onu ayette 14 asır önce Kur'an'da bildiriyor. Değil mi? Biri hiçbir şekilde uyumsuzluk kainatta Allah yaratmadığını söylüyor. Bu kadar. Biz ne görüyoruz? Uyumsuzluk görmüyoruz. Uyumlu, biz de tam ayetin söylediği gibi uyumluluk görüyoruz. Ve hatta Allah ayette uyumsuzluk arayan gözden bahsediyor. Uyumsuzluk arayan gözün yorulup kendisine tekrar, yani uyumsuzluk arayıp çaba harcadıktan sonra tekrar uyumsuzluk bulmaktan yorulduğunu, tekrar bir daha aramak için Allah ayette tekrar bir daha dönüp bak diyor. Tekrar bir daha dönüp baktığında artık umudunu kesmiş şekilde uyumsuzluk bulamadığını o gözün bildiriyor Allah ayette. Mealen söyleyeyim. İnşallah.
Mülk suresinin 3. ve 4. ayetleri, şeytanın Allah'a sığınırım. O biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü 2 kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.
Maşallah. Umudunu kesmesi için net uyumsuzluk olmayacağına kanaat getirmesi gerekiyor değil mi? Umudunu kesmiş artık. Yani her zerresi uyumlu olduğuna kanaat getiriyor ve umudunu kesmiş oluyor. Allah işte bu kadar muazzam yaratıyor. Normalde evrimcilerin de içine düştüğü durum 1,5 asırdır bu. Uyumsuzluk bulmak için, yani evrim olması için, evrim eşittir uyumsuzluk demek zaten. Evrim ne demek? Kargaşa, uyumsuz, böyle değişik, uyumlu değil de uyumsuzların içerisinden Bir tanesi uyumlu oluyor. Doğa da diğerlerini uyumsuzları eleyip içinden bir tane uyumluyu çıkartıyor. Tabii bu arada yani güya iddia edilen hayali şey bu. Ve böyle zaman ilerliyor. Hep mükemmeller hayatta kalıyor. Biz yaşamın her anına baktığımızda hep mükemmellik görüyoruz. Hiçbir uyumsuzluk göremiyoruz. Ve uyumsuzluk arayan o evrimci gözler de artık bu asırda umudunu kesmiş vaziyetteler. Tam ayetin tecellisi oluyor inşallah. Çünkü bugün mesela Türkiye'de hiç evrim konferansı ben görmüyorum. Nitekim kendi evrimciler itiraf ediyor değil mi? Eskiden diyor 1980'li yıllardan değil mi özellikle başlarında evrim adına konuşma yapmak için diyor birçok kişi bulabiliyordum diyor. Bir ünlü bir evrimci Türkiye'den. Fakat şimdi diyor bugünlerde yani 2000 yılından sonra evrim adına konferans yapacak bir kişiyi bile motive edemiyorum diyor. Nitekim kim evrimle alakalı bir konferans vermek istese biz mesela oraya gidiyoruz. Sadece var olduğumuzun bilinmesi büyük bir orada telaşa yol açıyor. Bir tane soru sorduğunda bütün oradaki toplantı salonu çöküyor. Yani evrim fikir çöküyor orada. Dünyanın her yerinde böyle. Oktar mesela İtalya'ya gitmişti. Orada da aynısı oldu. Allah'ın izniyle bu yüzyılda bu evrimcilerin umudunu kesip artık çöktüğünü net bir şekilde şahit oluruz inşallah. Çünkü bilim ekosistem deneyi mesela uyumsuzluk arayan gözlerin bir yaptığı bir deney. Evrimin sözde kanıtlanması için. Ne? İşte bak doğada da biz bunu kendimiz yapabiliyoruz. Ekosistem oluşturabiliyoruz diye. Halbuki oluşturamadılar. Halbuki olmadı ve çöküşe uğradı. Değil mi? Allah'ın izniyle. Allah ancak yaratanın kendisi olduğunu ve onun yaratmasıyla canlılığın ve hayatın olabileceğini bize her türlü bilimle, her türlü deneyle gösteriyor. Değil mi? İnşallah.
Evet, inşallah. Ve kendi elleriyle yıkıyorlar evrimciler hakikaten.
Evet.
Söylediğin gibi bu deneyi de belki o amaçla yaptılar. Değil mi? Meyve sinekleri üzerinde yıllarca mutasyon deneyleri yapıyorlar. Mutasyon hani yeni bir özellik katacak zannederek, onu ispatlamaya çalışarak akıllarınca deney yapıyorlar ama bir meyve sineğinde bile değil mi? Artı bir özellik, faydalı bir özellik katmıyor. Mutlaka zarar veriyor. Evet. Beşinci bir bacak, yamuk bir bacak, yamuk bir el, yamuk bir göz. Hiç kullanılamayacak bir şekilde değil mi? Bir yerden bir organ çıkıyor.
Evet.
Çünkü DNA'nın daha önce bahsetmiştik kompleksliğinden. Değil mi? Altı hocam da bahsetmişti. Hani bir harf bile değiştiğinde DNA'daki bir harf. O bir video göstermiştik mesela izleyicimize. Parmakların ucu olmuyordu o insanlarda. Ya o kadar kompleks bir yapıdan, evet hocam gösterebiliriz. O kadar kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu yapı üzerinde yıllarca deney yapıyorlar. Bu deneyin sonu belli. İstersen milyon sene yap bu deneyi. Bu kadar kompleks bir yapı üstünde bir şuursuzca bir hareket, şuursuzca bir yer değişimi olursa o mutlaka zarar getirir. İnşallah.
Evet. Videomuzu izleyelim o zaman.
Tamam hocam.
Bitti sözün inşallah. 1 milyon ansiklopedi veri sayfasının kayıtlı olduğu DNA'da sadece tek bir harf hatasının bedenle meydana getirdiği bozuklukla ilgili bir film izleyeceksiniz. 1 milyon ansiklopedi veri sayfası. Maşallah.
Maşallah.
3.2 milyar harf. Evet. Allah'tan bir nimet olarak parmaklarımız tam ve kusursuz. Nasıl oluşuyor parmak embriyo halinde görüyoruz şu anda. Evvela orada bir çıkıntı oluyor. Ne o? Elimizin olduğu yer ilk önce bu şekilde bir çiğnem et parçası gibi. Zamanla orada içerideki kemiklerin oluşumuyla birlikte aradaki boşluklardaki hücreler intihar ediyor değil mi? İntihar ediyor ve orada boşluk oluşuyor. Boşlukta bizim parmak aralarımızı oluşturuyor. Ve geri kalan kısımlarda parmaklar oluyor. Fakat bu ailede genetiksel olarak parmaklarda bakın. Gördüğünüz gibi parmak gelişiminde bir sorun oluşuyor. Neden? Çünkü az önce Erdem'in bahsettiği gibi 9. kromozomdaki sitozin yerine ne geliyor? Adenin geliyor. Bu bir mutasyon. Evrimcilerin faydalı olmasını umdukları ama bir tane bile faydalısının olmadığı mutasyon, genetik bir hastalık vuku buluyor. Bu çok küçük bir hata gibi gözükse de gördüğümüz gibi fenotipte canlının parmaklarının son derece bozuk olmasına yol açıyor. Bunun faydalı olabileceğini düşünebilir miyiz? Tabii ki düşünemeyiz. İşte böyle yıkıcı bir etki oluşturuyor. Ne oluşturuyor? Mutasyon. Evrimciler ne diyor? Mutasyonla evrimleştik diyor. Mutasyon ancak işte böyle patolojik vaka oluşturur. Ve insanlar bunu çok kez gördüler. Kendi gözleriyle gördüler. Bu mesela Çernobil patlaması oldu, nükleer bir patlama. Japonya'dakinden çok daha şiddetli bir patlama oldu. Yayılan radyasyon etkisiyle iki neslin, yani ilk doğan çocukların birçoğunda bozukluk oldu. Özellikle o yan, oraya yakın yerlerde. Hatta bizim Karadeniz'e yakın yerlerde de oldu. İki böbrek, kalbi oldu. Kalbinin birisi dışarıda oldu. Akciğeri gelişmemiş oldu. Kafası yarım gelişmiş oldu. Gözleri olmadı. Birçoğu hastalandı. Kansere yakalandı ve öldü. Mutasyon etkisiyle. Ve ne oldu sonuçta? Çernobil vakası mutasyonun insana hiçbir yarar sağlamadığını gösterir. Yani ne oldu? O zaman kanat çıktı, uçmaya mı başladı insanlar? Yani neyi üstün olarak görüyorsa, ek olarak insana kendisi... Diyor ya mutasyon faydalı ve üstün değişiklikler olması lazım. Tamam, insana üstün olarak herhangi bir özellik ekleyip de insanlarda bu oluşumdan olduğunu mu gözledik biz? Hayır. Hastaneler kanserle dolup taştı, kanser hastalarıyla. Patolojik embriyoların ve patolojik bebeklerin doğumuyla hastaneler doldu taştı. Sonuçta bize mutasyonun faydalı değil, son derece zararlı ve yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Bu Çernobil vakası. Ve bu mesela insanlara genel olarak mutasyonların ne kadar yıkıcı etkisinin olduğunu bize göstermektir inşallah. Çünkü Allah ayette her an kudreti altında tutuyor ki, Allah öyle diliyor ve tutuyor ki zarar, zeval gelmiyor bizim üstümüze ve dünyaya ve diğer canlılara inşallah. Hatta bakın, vaktimiz varsa bir tane daha sunum göstermek istiyorum. Yani eğer başıboş bir sistem olsa neler olabilir? Bunların hepsi bilimsel bir gerçek. Bakın şimdi ekrana yansıtabiliriz. Yeryüzünün alev topu haline gelmemesi yaratılış mucizesi. Alev topu haline gelmemesi. Neden? Çünkü ateşi oluşturan malzemeler dünyanın dört bir yanında yan yana durmaktadır. Yangın için gerekli bütün malzemeler dünyada var. Peki bu moleküller neden hemen reaksiyona girmiyorlar? Neden her şey bir anda tutuşup yanmıyor? Yakıcı da var, yanıcı da var ama yanmıyor. Neden? Dünyanın atmosferi %21'e yakın oranda oksijen içerir. Karbon ise bizim bedenlerimizde dahil olmak üzere her canlıda vardır. Yani ateşi oluşturan malzemeler dünyanın dört bir yanında yan yana dururlar. Peki neden tutuşmuyorlar? Ona şimdi bakalım. Oksijen ve karbon kimyasal özellikleri gereği sadece çok yüksek bir ısıda reaksiyona girip ateş oluştururlar. Bu nedenle bir yerde ateş yakabilmek için öncelikle bir ısı eşiğinin aşılması gerekir ki yangın alev olsun. O ısı eşiğinin işte neden yüksek olduğunu iyice detaylı düşünmemiz lazım. Bu soru derinlemesinde incelendiğinde ateşte de çok muhteşem bir yaratılış olduğu görülür. Oksijen ve karbon kimyasal özelliği gereği sadece dünyada normal hallerde, normal ortam koşullarında yanmayacak, ulaşılmayacak bir seviyede ancak tutuşurlar. Kütükleri birbirine sürterek ateş yakmaya çalışan bir insanın yaptığı şey aslında sürtünme yoluyla ısıyı yükseltmek, bir kibriti yakarken de kibrit çöpünün pürüzlü bir yüzeye sürterek ani bir biçimde ısıtmamız gerekir. İşte sürtünme yoluyla gereken ısıya ulaşmanın yöntemlerinden bir tanesi bu. Zira o ısı eşiğine ulaşmazsanız alev denen kimyasal reaksiyon oluşmuyor. Eğer oksijen ve karbonun reaksiyona girme eğilimleri biraz daha fazla olsaydı, hava sıcaklığı biraz arttığında insanların, hayvanların ve bitkilerin bir anda tutuşup yanmaları sıradan bir vaka haline gelirdi ki yaz aylarında orman yangınları artar. Çünkü yanma nispeten daha kolay hale gelir. Çünkü zaten ortam sıcaklığı o yanma işine daha yakın hale geliyor. Az bir müdahale daha yaptığınızda maalesef yangın çıkıyor. Yani o da Allah'ın kaderinde oluyor gerçi. Maalesef değil mi? Yani çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Oksijen ve karbon reaksiyona girmek için şu anki gereksinimlerinden daha fazla ısıya ihtiyaç duysalardı, o zaman da insanlar ateş yakmayı hiç başaramayacaklardı. Bir de öyle bir türlüsü var. Yani ısı alev yakmak için belli bir ısının eşiğinin üstüne çıkmak gerekiyor. Yanmamı yani yaktın diye. Bir de çok yüksek olsa bu eşik, bu sefer de yakamayacaktık. Ateşsiz olduğunda ne olacak? Birçok zorluk çıkacaktı ortaya. Günlük hayatımızda birçok ihtiyacımızı gideremeyecektik. Çünkü ateş de kontrol altında insanların çokça kullandığı bir şey. Allah Yasin suresi 80. ayette şöyle buyuruyor. Ki o size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır. Siz de ondan yakıyorsunuz. Yani Allah alevi de ateşi de bir nimet olarak bize veriyor. Ama dikkat edecek olursak burada yine bir aralık var. Hassas ayar var. Bu kainatın tamamında hakim işte. Eğer ısı eşiği düşük olsa çabuk yangın çıkıyor. Dünyada çok sorun çıkardı. Eğer ısı eşiği çok yüksek olsa bu sefer de alev yakamazdık. İnsanlar çok zorlanırdı. Bu sefer de müşkül bir duruma düşerdik. İşte Allah burada, yani neresinden bakarsanız kainatın bir sistem var demiştik ya ve Allah'ın çok detaylı yarattığına şahit olmuştuk. İşte mesela alevin yanma ısısı bile ve bu aralığın korunması bile dünyada her an yangın çıkmasını engellediği gibi istediğiniz zaman ateş yakıp ihtiyacımızı gidermeye de elverişli bir ortam oluşturuyor Allah'ın izniyle.
Karbon, hidrojen ve oksijen. Yani dünya için özel yaratılmış atomlar. Evet. Yani karbon bütün bileşiklerin %90-94'ünde bulunuyor. Bir kere her şeyde var yani karbon. Evet. Oksijen zaten gerekli. Bakın diğer şeylerde yok. Dünyada var. Özel yaşam için özel Allah'ın yarattığı mucizevi atomlar. Evet. Mesela yaşam var mı diye bakıyorlar başka gezegenlerde. Bulamıyorlar. Neden? Çünkü bu atomlar yok. Neden orada yok, burada var? Çünkü Allah burada özel hayat yaratmış. O atomları dünyada yaratmış. Başka yerde yaratmamış mesela Allah. Hayat olmuyor ve mutlaka gerekli. Oksijen, hidrojen ve karbon. Özellikle karbon yani mucizevi, yani olağan dışı bir element. Yani bütün her şeyle birleşebiliyor. Hatta bilim adamları da söylüyor. Yani bu özellikleri olmasa dünyada yaşam olmazdı diyor. Karbonu yaratan Allah değil mi? Onun bileşiklerini, o atomu, onun özelliklerini.
Atom dedin Altı Hocam. Tamam. Atomun genel yapısıyla ilgili bir filmimiz var. O zaman onu izleyebiliriz.
Tamam.
Çekirdek atomun merkezinde bulunmaktadır. Ve atomun niteliğine göre belirli sayılarda proton ve nötrondan oluşmuştur. Çekirdeğin hacmi ise atomun hacminin 10 milyarda biri kadardır.
Bu büyüklüğü hayal etmek elbette imkansız. O halde kiraz örneğinden devam edelim. Biraz önce bahsettiğimiz gibi elinizdeki anahtarı dünya boyutlarına getirdiğinizde ortaya kiraz büyüklüğünde atomlar çıkar. Bu atomların içinde çekirdeği görmek istersek ölçü değiştirmemiz gerekir. Atomumuzu temsil eden kiraz bu sefer 200 metre yüksekliğinde büyük bir top olmalıdır. Bu akıl almaz boyuta karşın atomumuzun çekirdeği hala çok küçük bir toz tanesi kadardır.
Ancak bundan daha şaşırtıcı bir durum vardır. Boyutları atomun 10 milyarda biri olmasına rağmen çekirdeğin kütlesi atomun kütlesinin %99.95'ini oluşturmaktadır. Peki bir şey nasıl olur da bir yandan kütlenin yaklaşık tamamını oluştururken diğer yandan da hemen hemen hiç yer kaplamaz?
Atomun kütlesini oluşturan yoğunluk tüm atoma eşit olarak dağılmamıştır. Yani atomun hemen hemen bütün kütlesi atomun çekirdeğinde birikmiştir.
Rakamlar bize bir atomun çok büyük bir bölümünün boşlukta oluştuğunu ispatlamaktadır. Atom, en basit anlatımla içinde bir çekirdek ve onun çevresinde dönen elektronlardan oluşmaktadır. Çekirdek ile elektronlar arasında ise hiçbir şey yoktur. Bu hiçbir şey olmayan mikroskopik büyüklük aslında atom ölçeğine göre çok geniştir. Gelin bu boyutları bir örnekle anlamaya çalışalım.
Temel parçacıklar arasında çok büyük bir boşluk egemendir. Eğer bir oksijen çekirdeğinin protonunu Paris'teki bir masanın üstünde duran bir toplu iğnenin başı gibi düşünürsem, o zaman çevresinde dönen elektron Hollanda, Almanya ve İspanya'dan geçen bir çember çizer. Atomun çekirdeğinde bulunan protonlar ve nötronlar atomun kütlesinin %99.95'ini oluştururlar ve yeryüzünde bulunan tüm element çeşitliliğinin kaynağıdırlar.
Peki, madem elementleri oluşturan bütün atomlar aynı parçacıklardan oluşuyor, o halde elementleri farklı kılan nedir? İşte bu noktada çekirdeğin içinde bulunan protonların sayıları önem kazanır. Elementleri farklı kılan şey atomlarındaki proton sayılarıdır. Mesela en hafif element olan hidrojen atomunda 1 proton, oksijen atomunda 8 proton, altın atomunda ise 79 proton vardır. İşte altını demirden, demiri oksijenden ayıran özellik yalnızca proton sayılarındaki bu farklılıktır.
Elektronlar atom çekirdeğinin çevresinde dönen parçacıklardır. Eğer elektronların büyüklüğü ile dünyanın büyüklüğü arasında bir kıyas yapmak gerekirse, bir atom çekirdeğini dünya kadar büyütsek, elektron sadece bir elma boyutuna gelecektir. En güçlü mikroskopların bile göremeyeceği kadar küçük bir alanda dönüp duran onlarca elektron, çekirdeğin çevresinde farklı yörüngelerde dönerler ve saniyede 1000 kilometre gibi akıl almaz bir hıza sahiptirler. Bu sürat, bir saniye içinde İstanbul'dan Antalya'ya gidebilmek anlamına gelir.
Evet, maşallah.
Maşallah. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Evet, programımıza devam ediyoruz inşallah. Nasıl devam edelim hocam?
Estağfurullah. İnşallah. Şimdi insanoğlunun vücudunu ağla muazzam kabiliyetler de yaratıyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Terleme. Terleme kısaca sıvıların, mesela bir yüzeyde bir sıvı vardır. Buharlaşması için ısı alması gerekir. Isı alınca ne olacak? Gaz haline geçip uçuyor. Bu sayede ne oluyor? Isı verildiği için, yüzeyin ısısını aldığı için yüzeyin ısısı soğumuş oluyor. Terlemede bu basit kimyasal mantıkla hareket ediyor. Mesela şimdi onunla ilgili bir video göstereceğim. Oradan daha iyi anlaşılabilir. Şimdi bu bizim cildimiz. Biz bu cildimizdeki kılları görüyoruz ve kıl kökleri var. Eğer sıcaklık, vücudumuzun ideal sıcaklığı ne? 36-37 derece. 40'ın üzerine çıktığı zaman ne oluyor? Vücut hararet yapıyor. İşte bunu engellemek için, yani bu muazzam değeri korumak için ter dediğimiz bir sıvı deriden salınıyor. Bu ne yapıyor? Derinin üzerinde bir sıvı olarak salındığı bölgede orayı kaplıyor. Derinin yüzeyini kaplayan bir sıvı olmuş oluyor. Hafif yağımsı böyle. Daha sonra vücut sıcaklığıyla buharlaştığı zaman bu sıvı ne oluyor? Bizim vücudumuz soğumuş oluyor. Prensip çok güzel. Değil mi?
Maşallah.
Bir kimyasal, suyun kimyasalını anlatıyor. Şimdi bunun testini yapacaklar. Hem de bayağı iyi bir, zor bir ortamda yapacaklar testi. Bakın burası bir itfaiye yeri şu an kullanılıyor. Şu an vücut sıcaklığı ölçülüyor. 37 derecelik vücut normal sıcaklığa sahip. Üzerine yangın geçirmeyen kıyafetler giydiriliyor. Yani yangına dayanıklı kıyafetler giydiriliyor. Oksijen tüpü var, kasketi var, her şey hazır. Amacı şu söyleyeyim, 45 saniye süre içerisinde orada bir tatbikat olacak. Yaralıyı alıp dışarı çıkacak. Tabii bu sırada ortamın sıcaklığı 1500 dereceye kadar ulaşıyor kimi yerinde. Tabii direkt sıcaklığın içine girmiyor ama ortamda 1500 derecelik ısı kaynağı var. Gördüğünüz gibi İtfaiye yeri 1200 dereceye ulaşan kimyerlerden alevlerin arasından böyle geçiyor. Eğer sıcaklık 40 dereceye geldiğinde şuurda hafif kayıp olmaya başlıyor. 40 derecenin üstüne çıkıp 42 dereceye geçtiğinde ise muhtemelen ölüm hadisesi meydana geliyor. O yüzden vücudun eğer vücut sıcaklığı ayarlanamazsa o zaman ne oluyor? İnsan vücudu ölmüş oluyor. O yüzden muhakkak hazırlaması gerekir. Çünkü hayati öneme sahiptir. Evet, itfaiyeleri 45 saniye süresinin dolmasına az bir zaman kala oradaki mankeni alıyor ve ortamdan dışarı çıkıyor. Çok güzel. Tatbikat başarılı sonuçlandı. Şimdi burada tekrar itfaiyenin sıcaklığını ölçecek. Bir hayli terlemiş vaziyette, yüzü biraz kızarmış vaziyette. Fakat mucizevi yönü şu. Tekrar vücut sıcaklığı ölçüldüğünde ne çıkıyor karşımıza? Sadece 1 derece ısı yükselmiş vaziyette. Peki, şimdi tekrarlıyoruz burada. 45 saniye 1200 derece kimyasına ulaşan bir sıcaklık ortamından geçiyor ve 1,5 kilo su kaybediyor vücut. Bu sırada 1,5 kilo vücuttan su dışarı çıkıp buharlaşıyor. Ve ne oluyor? Bizim vücudumuzun sıcaklığı sağlanmış oluyor. Eğer bu sistemde ufak bir aksama olsa ve sıcaklık sağlanmamış olsa, o zaman her zaman çevredeki sıcaklık ısındığında veya soğuduğunda bizim vücut sıcaklığımızın da o nispetle azalıp artması gerekirdi. Fakat 100 trilyondan oluşan bu devasa makineyi her an her saniye 36 derece gibi ideal sıcaklıkta tutması için Allah bize vücut sıcaklığını ayarlama mekanizması koymuş vaziyette. Ve görüyorsunuz ne kadar zor bir ortamda dahi olsa Allah bu makinenin hayatta kalmasını sağlıyor. Mesela evrimciler skala olarak ilk önce diyor tek hücreler oluştu değil mi? Sonra sudaki balıklar oluştu. Sonra sürüngenler oluştu diyor. Ondan sonra da iddia edildi memeliler oluştu. Yani insanlar bu skalanın en sonuna koyuyorlar iddiaları, sözü, hayallerinin en sonuna koyuyorlar kısaca. Hayal mekanizmalarının. Fakat eğer sürüngenlerden memeliler olmuş olsaydı, sürüngenler kendi vücut sıcaklıklarını memeliler gibi ayarlama kabiliyetine sahip değiller. Eğer dışarıdaki sıcaklık değerleri 10 derecenin daha fazla üstüne çıkarsa, kendi vücut sıcaklıklarını da koruyamadıklarından dolayı, sıcaklık artışından dolayı ölüyorlar. Evet, insanda nasıl bir mekanizma var? Az önce gördük. 1200 derecenin içerisine girip çıkıyor, değil mi? Yaklaşık 1 dakika orada kalıyor. Vücut 1,5 litre su kaybediyor. Ama vücut sıcaklığını ne pahasına olursa olsun koruyor. Elhamdülillah. İşte biz burada Allah'ın kusursuz yaratışını görüyoruz. Bu mekanizmayı incelediğimizde aslında bunların hepsinin teknik olarak görevli ısıya duyarlı proteinler tarafından kontrol edildiğini, ısının eğer arttığı zaman gerekli terleme işlemini başlatacak olan proteinlerinin salındığını ve bu proteinlerin ter bezlerine etki ettiğini ve bunların da hemen dışarıya ter denen sıvıyı su yüzeyinde belli bir mukavemette, belli bir orandaki sıvıyı derinin üzerine koyduğunu görüyoruz. Sonuçta ne olursa olsun Allah bu canlının 36-37 derecede kalmasını sağlıyor. İnsan hasta olduğu zaman derecesi biraz yükselebiliyor, ateşi çıkabiliyor. Hemen ne yapıyor? Ateşini düşürmeye çalışıyor değil mi insanlar? Çünkü hastalık durumunda vücudu korumak için bir etmen o. Bakterilerin de inhibe olması için bir etmen. Vücut kendisini aynı zamanda korumak için de ısısını biraz yükseltebiliyor. Şimdi peki bu terleme mekanizmasına baktığımızda gerekli olan genler bir şifrenin ürünü olduğuna göre, yani DNA'nın ürünü olduğuna göre ve bu DNA'nın yapısı insan ilk var olduğu andan bu tarafa hiç değişmediğine göre, değil mi? O halde ilk var olan bu genler kusursuz bir şekilde var oldu ve insan bu şekilde sağlığını devam ettirdi. Yoksa daha ilk insanda vücut sıcaklığı ayarlanamadığı zaman o insanın ölümüne şahit olacaktık. Demek ki zamanla ilerleyen bir sistem değil, biz aynı sistemin korunduğunu, aynı sistemin canlılar, özellikle insanda inşallah var olduğunu, değil mi, görüyoruz.
Evet, maşallah.
Evet, yani öyle kısa kademe geçişleri, değil mi? Zamanla eklenen bilgilerin oluşturduğu bir DNA değil, tamamında Allah'ın kusursuz yaratmış olduğu, her canlında da kusursuz olan bir DNA görüyoruz Allah'ın izniyle. Ve bu DNA'dan ürünü olan proteinlerin de çok görevini süper uzmanlıkla yaptığını görüyoruz. Herhangi bir aksaklık var mı burada? Yok. Yavaş kademe geçişleri var mı? O da yok. Demek ki evrimcilerin iddia ettiği gibi böyle küçük değişimlerle harikalar oluşmuyor. Harika ilk başta Allah'ın yaratmasıyla oluşuyor ve hiç değişmeden, değil mi, yaşamını kontrol devam ettiriyor. Çünkü Allah zaten canlı mükemmel yarattığı için canlı sınırsız şekilde Allah'ın ona verdiği kadarla sürekli yaşayabilecek şekilde inşallah yaşamına devam edebiliyor. Şimdi bir video göstereceğim. Bu da yine kuşlarla alakalı. Farklı bir canlı grubu. Ama onlar da kendi yaşam ortamında bayağı mükemmel yaşıyorlar. Bakın şimdi videomuzu izleyelim. Bir dakika. Konuşan kuşlar. İnsana özgü bir özellik konuşmak ama kuşların da konuştuğuna şu an şahit olacağız. Hep beraber izleyelim.
Anlama, öğrenme yeteneği bakımından konuşan kuşlar arasında gri Afrika papağanlarının en iyi oldukları bilinir. Papağanların çarpıcı özelliklerinden biri, konuşmaları nesnelerle ya da hareketlerle ilişkilendirebilmeleridir. Örneğin bir süre her sabah kafesinin üzerindeki örtü kaldırılırken kendisine günaydın denen bir papağan, bir sabah örtüsü kalktığında bu kelimeyi kendiliğinden söyleyebilir. Üstelik çoğu kuş bunları kendilerine özel olarak öğretilmediği halde yapabilir. Bunun nedeni söz konusu kuşların bu olaylar esnasında geçen konuşmalar arasında ilişki kurabilmeleridir. Uzunca bir süre papağanların ve diğer konuşan kuşların sadece taklit yaptıkları düşünülürken, yapılan araştırmalarla bu canlıların şaşırtıcı zihinsel yetenekleri olduğu anlaşılmıştır. Hatta bilim adamları kuşların iletişimindeki kompleksliğin daha yeni yeni anlaşılmaya başladığına inanmaktadırlar. Profesör Iron Paperbeck'in 1977 yılından beri hayvan davranışları konusunda yaptığı çalışmalar, kuşların konuşma ve anlama yetenekleri hakkında derinlemesine bilgi vermiştir. Bu çalışmaların en dikkat çekici olanı, bir Afrika papağanı olan Alex ile yapılmıştır. Alex, belirli kelimeler kullanarak araştırmacıyla iletişim kurabilmekte, kendisine verilen emirleri anlamakta, kendi isteklerini dile getirebilmekte, sayı sayabilmekte, cisimleri, renkleri, şekilleri tanıyabilmektedir. Bu kabiliyet bilim adamlarına göre yüksek bir şuur göstergesi olan öğrenme sonucunda gerçekleşmektedir. Bu papağan yapılan çalışmalar sonucunda sıfatlarla ilgili cümlecikler de öğrenmiştir. Örneğin kırmızı, mavi, yeşil, sarı, turuncu, gri ve mor renkleri birbirinden ayırt edebilmektedir. İsimlerin sayısını ayırt etmek için 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamlarını kullanabilmektedir. 5 farklı şekli 2, 3, 4, 5 veya 6 köşeli olarak isimlendirebilmektedir. Bir oyuncak araba gösterildiğinde onun ne olduğunu söyleyebilmektedir. Aynı zamanda belirli bir renkte ve şekilde olan cisim için yeşilin ve üç köşelinin farklı bir kategoriyi temsil ettiğini anlamıştır. Hangi renk ya da hangi şekil gibi sorulara her iki özellikten birine göre cevap vermektedir. Diğer bir deyişle, bir eşyanın rengi kendisine sorulduğunda şekliyle ilgili bir cevap vermemekte, eşyanın rengini söylemektedir. Aynı şekilde eşyanın biçimiyle ilgili sorulan sorulara da doğru cevap vermekte, kendisinden kare cevabı bekleniyorsa renkle ilgili değil, şekille ilgili bir cevap vermektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda görülmüştür ki, Alex, eğitimlerde kullanılmayan isim, renk, şekil ve malzemeler hakkında da doğru cevap verebilmektedir. Örneğin iki farklı renkte anahtar gösterilip, hangi renkte olanın büyük olduğu gibi yönlendirilmiş bir soruya doğru cevap vermektedir.
What color bigger? What color bigger? Green, good boy. Green bigger.
Veya aynı anahtarları gösterip aralarındaki fark sorulduğunda renkleri olduğunu söylemektedir.
Tell me what's different. Color. Good parrot. You're right, different color.
Kuşkusuz bunlar, Allah'ın yaratmasındaki ilim ve aklın birer göstergesi olarak bizi düşünmeye sevk etmelidir. Kuşları konuşma, taklit etme gibi çeşitli kabiliyetlerle yaratan Allah'tır. Allah'ın dilemesiyle bu hayvanlar, kendi beyin kapasitelerinden beklenmeyecek ölçüde üstün bir yetenek göstermekte ve insanları hayrete düşürecek davranışlar sergilemektedirler.
Evet, maşallah. İşte bahsettiğimiz gibi bazı konular vardır hayvanlarda, hayvanların gösterdikleri. Bunlar DNA veya genlerin kabiliyetleri açıklanabilecek bir konu değil. Çünkü bilgi gerektiren bir şey, bilmek gerektiren bir şey ancak Allah'ın ilhamıyla mümkün olabilir. Başka türlü bir şekilde mümkün olamaz Allah'ın izniyle.
Maşallah. Şimdi biraz önce vücut sıcaklığından bahsetmiştik değil mi? Orada bir video gösterdin Onur Hocam.
Evet.
Orada bir deney yapıyorlar. İtfaiyeleri içeride yüksek derecede sıcaklığa maruz kalıyor ama vücut ısısını koruyor vücut terlemeyle.
Evet.
Şimdi şuna dikkat etmek gerekiyor. Orada vücut bu tedbiri alırken değil mi? Allah'ın dilemesiyle bu fonksiyonu yerine getirirken başka fonksiyonlarında bir eksiklik meydana geldi mi? Değil mi? O itfaiye yerinin kalbindeki çalışmada bir eksiklik meydana geldi mi? Ya da beyninde bir ya da başka bir organında değil mi? Böbrekleri süzmesinde herhangi bir organında eksiklik meydana geldi mi? Gelmedi. Yani tüm vücut fonksiyonları mükemmel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ayrıca Allah o an insanın ihtiyacı olan değil mi? Tedbiri de vücutta yaratıyor. Evet. Peki buna vesile olan hangi organ? Beynimiz. Yani beynimiz İşte orada farklı ortamlara maruz kalsa da bir insan o fonksiyonları meydana getirirken, değil mi? Vücuttaki terlemeyi meydana getirirken diğer tüm kontrollerini de yapmaya devam ediyor Allah'ın dilemesiyle. Beynimizle ilgili biraz bilgi verelim isterseniz. Beynimizde 100 milyar sinir hücresi var hocam. Bu her bir sinir hücresi 10 bin bağlantı yapıyor. Çok kompleks bir yapısı var beynin. Ya insan farklı koşullarda kalsa da farklı vücudunda tedbirler alınması gerekse de o beynin tüm işlemleri mükemmel bir şekilde yaptığını görüyoruz. Değil mi? Biz günümüz teknolojisiyle bilgisayarlar geliştiriyoruz. İnsanlar, bilim adamları. Ancak bu bilgisayarlar ne kadar üstün teknolojiyle gelişmiş olsa da günümüz teknolojisiyle mutlaka bir tıkanma, bir hata mutlaka oluyor. Mesela firma bir üretim yapıyor, sonra onları geri çağırıyor o ürünleri. Bir hata çıkıyor.
Evet.
Seri üretim hatası. Sonra geri çağrılıyor o ürünler. Ama beynimizde böyle bir şey yok. Her insanın beyni kusursuz bir şekilde Allah'ın dilemesiyle anan tüm o vücuttaki yapılması gereken kontrolleri yapıyor ve onları ilgili tedbirleri alıyor Allah'ın dilemesiyle. Bakın Rodolfo Linas isimli New York Üniversitesi'nde bir bilim adamı var. Rodolfo Linas diyor ki bizi biz yapan mesajları yeterli hızla taşıyan tek şey elektriktir. Düşüncelerimiz, yürüyebilmemiz, görmemiz, rüya görmemiz... Tüm bunlar temel olarak elektrik sinyalleri tarafından yönlendirilip organize edilmektedir. Bunlar bir bilgisayarda meydana gelenlerle benzerlik göstermektedir. Fakat çok daha mükemmel ve komplekstir. Bilim adamının da söylediği gibi yani biz bugün beyni bilgisayarla kıyaslıyoruz en yakın olarak çalışmasına. En yakın örnek verilebilecek cihaz bilgisayar. Ancak bilgisayarla kıyaslandığında beyin çok çok daha hem değil mi? Depolama kapasitesinin çok fazla olduğunu görüyoruz.
Evet.
Ve hatası sıfır. Hiçbir zaman değil mi? Bizim hayati fonksiyonlarımızı kontrol ederken beyin hiçbir zaman durmuyor. Sekteye uğramıyor. Zaten öyle bir durumu olsa değil mi? İnsan hiç yaşlanamazdı. Yani erken yaşta vefat ederdi. İnşallah. Evet. Diğer slaytlarımızı inceleyelim inşallah. Bütün insanlarda yani beyin dolayısıyla bilgi işlemci var. Kelime işlemci var. Renk algılama, tat ve koku algılama, dokunma, ses algılama hepsi var beyinde bunların. Ama biz bilgisayarlarla yine kıyasladığımızda bilgisayarlarda biz bu ek özellikleri yani bilgisayara biz bir özellik daha eklemek istiyorsak ona bir aygıt daha ekliyoruz dışarıdan. Bir donanım daha ekleniyor. Örneğin kelime işlemci, evet. Hesaplama, değil mi? Görüntü algılama için ek bir aygıt ekleniyor. Ses algılama için ek bir aygıt. Ama beyin bunların hepsini her an yapıyor. Ve kusursuz bir şekilde yapıyor. Bakın aynı anda değil mi bizim nefesimizi kontrol ediyor beyin. Yani o anki vücudun ihtiyacı olan oksijeni tespit ediyor. Ve kalbi ona göre hızlandırıp yavaşlatıyor beyin. Allah'ın dilemesiyle. Ya biz efor sarf ederken yani hücrelerimize daha fazla oksijen gitmesi gerektiğinde... Değil mi? Beyin kalbi hızlandırıyor. Böylece kan daha hızlı dönmeye başlıyor vücutta. Akciğer daha hızlı çalışmaya başlıyor. Hücrelerimize dolayısıyla daha fazla, daha hızlı bir şekilde oksijen gitmeye devam ediyor inşallah.
Evet, beynin yine farklı bir özelliğiyle ilgili bir sunum göstermek istiyorum. Biliyorsunuz beynimiz iki lobdan oluşuyor ve bu iki lob arasında da çok güzel bir iletişim sistemi var. Mesela sağ gözümüzün görüntüsü sol lobumuza, sol gözümüzün görüntüsü sağ lobumuza gidiyor. Ama arada çakışan görüntü yine her iki loba da geliyor. Ki görüntüde bir çakışma olmaması için. Mesela bedenin sol tarafındaki eylemlerden beynin sağ kısmı sorumlu. Bedenin sağ tarafındaki eylemlerden ise beynin sol kısmı sorumlu. Bu çok özel bir düzen gerektirir. Çünkü hemen hemen tüm sinirler beyne giriş çıkışlarında bir taraftan diğer tarafa geçmek zorundadırlar. Mesela beynin sağ tarafındaki sinirler nerede? Sağında. Ama beynin sol lobu onu kontrol ettiğinde ne göre? Demek ki gelen sinirler beynin sol lobuna geçmesi gerekiyor. Aynı şekilde soldakine sağa geçmesi gerekiyor. Bunun için aradaki bu iletişimin çakışacak değil, çok güzel bir düzenle kurulması gerekiyor. Örneğin görme bölgesinde beynin sağ tarafı sadece sol gözden gelen görüntü ile ilgili değildir. Her iki gözün de sol görüş alanıyla ilgilidir. Aynı şekilde sol görme bölgesi de her iki gözün sağ görüş alanı ile ilgilidir. Gördüğümüz bu konunun başında bahsettiğim gibi sol gözün görüntüsünü sağda ama bir kısmı da solda. Aynı şekilde solunki de sağda. Sağınki de solda. Yüce Allah beynin bu bilgiyi edinmesi için her bir gözün A tabakasının yani retina bölgesinin sağ tarafından çıkan sinirleri sol taraftaki görme bölgesine ve her iki gözün retinasının sol tarafından çıkan sinirleri de sağ taraftaki görme bölgesine ulaşacak şekilde yaratmıştır. Sonradan olan bir mekanizma değildir bu. Allah onu o an, ilk insanın var olduğu anda tam ve eksiksiz şekilde, orada bu şekilde yaratmıştır. Birinde annem bize bunu söylüyor. Değil mi? Bu şekilde olmuştur diyor. Bu şekilde olmalıdır diyor. Yoksa zaten canlı olmazdı diyor. İnşallah. Beyin her iki gözden gelen elektrik sinyallerini eş zamanda birleştiriyor. Biz sürekli mesela sesle görüntünün farklı beynin bölgelerinden gelmesine rağmen tam bir senkronla izleriz değil mi? Mesela bu yayın işiyle uğraşan insanlar görmüşlerdir, tecrübe etmişlerdir. Bazen yapılan yayında görüntü ile sesin senkronu tutmaz. Bu işi tecrübe edenler onu çok iyi bilirler. O senkronu tutturmak için bile özel bir çaba gerekir. Ve hesap gerekir. Ve cihazlar gerekir. Kabloların uzunluğu ve kalınlığı bile çok önemlidir bu konuda. Çünkü konuşurken birisi ağzı hareketleriyle sesin tam senkronunun %100 tutması lazım. Yoksa izleyenler bunu anlar ve bir aksaklık olduğunu kesinlikle çözerler. Peki biz gözümüzü açtığımız andan itibaren herhangi bir senkron bozukluğu görmediğimiz gibi ömrümüzün sonuna kadar da çok üstün, %100 uyumlu senkron ile, bak bu sadece görüntüyle sesin uyumundan bahsediyoruz ki birçok uyum var, bu sadece bir tanesi, şahit oluruz. Ömrümüzü de bu şekilde tamamlarız. Hiç arıza çıkartmayan bu makinenin bilgisi, bu makinenin teknolojisinin sahibi kimdir? Tabii ki Yüce Allah'tır inşallah. Ki hiçbir şekilde ne bir uygunsuzluk var, ne görüntüde bir kayma var. Değil mi? Mesela insan gözü 90 derece görüyor. İkisi çakışma bölgesini çıkarırsak toplamda 120 derecelik bir görme açısına sahip. Ve oval bir görüntü var. Ama bu görüntüye biz baktığımız zaman mesela görüntünün bazı bölgelerinde böyle kesik mavi mesela tabelaya bakıyoruz. Burada beyaz bir görüntü aksaklığı olmuyor. Veya bir çatlaklık görmüyoruz görüntüde. Değil mi? Bir pürüz görmüyoruz. Her zaman berrak. Çok derin 10 milyon renkten oluşan ve cap canlı, dost dolu bir de 3 boyutlu. Görüntüyü her zaman görüyoruz. Doğduğumuzdan ölene kadar Allah'ın izniyle. Bu üstün görüntüleme makinesinin bile teknolojisi kime aittir? Tabii ki hiç bozulmayan makinenin bilgisi de yine Allah'a aittir inşallah. Sunumumuza devam edelim. Bilim adamları görüntü verilerinin verilerinin beynin ilk kısımlarına nasıl ilgili kısımlarına nasıl yansıdığına dair açıklama getirebilmektedirler. Ancak onları asıl şaşkınlık içine bırakan bu elektrik sinyallerinin beyinde nasıl düzenlendiğidir. Gerard de Schroeder görme olayında ki mucizevi yönlerden birkaçını şu ifadelerle dile getirmektedir. Yani şu an detaylı düşünüyoruz. Bilimsel araştırmaları inceliyoruz. görme aslında bizim çok kolaylıkla gördüğümüz bir şey ama nasıl bilimsel olarak aslında nasıl detay onu görüyoruz şu anda. Biyolojik bilgi transferi süreci hayranlık verici bir hikayedir. Sadece bu olaylar zincirin tek bir parçasını ele almak, bu olayları zincirin tek bir parçasını ele almak istersek, beyin gözdeki retinaya yansıtılan iki boyutlu görüntünün üç boyutlu bir dünyayı temsil ettiğini nereden bilir? Çünkü görüntü bir dizi elektriksel uyarıya dönüştürülür ve bunların her biri farklı voltajlardadır. Bu aklı nereden almıştır? Schrödinger'ın da vurguladığı gibi elektriksel uyarıların bilgiyi şifreli olarak taşıması, sonra bunların dışarıda var olan maddesel dünyadakinin aynısı olarak beynimizde yorumlaması üstün bir aklın ürünüdür. Yazarın bu aklı nereden almıştır ifadesiyle dikkat çektiği aslında aklın gerçek sahibi ise kuşkusuz hepimizi yaratan yüce Rabbimizdir. Allah Yunus suresi 31 ve 32. ayette şöyle buyuruyor. De ki göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? İşte bu sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki nasıl hala çevriliyorsunuz? Diye Allah Yüce Kur'an'da buyuruyor. Görüntüyü de yaratanın, görüntüyü de bize gösterenin, değil mi bak ayette bildirildiği gibi, Allah olduğunu açık bir şekilde Allah bize söylüyor. Ne zaman? 14 asır önce Kur'an-ı Kerim'de. Değil mi? Biz bu bilimsel verilere ne zaman sahip olduk? Şu an sahip olduk. Şu an keşfettik. Ama Allah bu bilgileri bize 14 asır önce vermiş durumda. Çünkü görüntünün oluşması, görüntü dediğimiz algının beyinde var olması şu şekilde oluyor. Onu biraz ayrıntılı bir şekilde anlatalım diğer duyularla birlikte. Elektrik sinyalleri. Vücudumuzun tamamını kaplayan yaklaşık 160 bin kilometrelik bir sinir ağımız var. Sinir ağı bildiğimiz elektrik iletimini yapan biyolojik sinir elektrik kabloları. Kablolar vücudumuzun her tarafında dolaşıyorlar ve birbirleriyle sıkı bir iletişim halindeler. Bazı bölgelerde dokularla sıkı bir iletişim halindeler. Mesela bizim gözümüzde gelen ışığı algılayan reseptör hücreler var. Bu reseptör hücrelerin önünde bir sinir tabakası var. Sinir tabakası gelen ışığın süzülüp güzel ve ideal bir boyutta olup gözün reseptör hücrelerine önce iletilmesine, daha sonra reseptör hücrelerin oluşan elektrik akımını beynin görme merkezine doğru iletmesinde rol alıyorlar. Ve istenen elektrik bu şekilde oluşturulup beynin görme merkezine iletiliyor. Bu sadece bir başlangıç olmuş oluyor. Çünkü buraya kadar anlatılan mekanizma sadece elektriğin üretilmesi. Görüntünün değil. Elektriğin üretilmesi. Ve bu elektrik, yani beynin görme merkezine ulaştığında bu elektrik uyarısı, sadece bu bir elektrik. Yani bildiğimiz kablolu elektrik nasıl o? O beynin görüntü algılama merkezinde, hocamız onu birçok röportajında söyledi, mercimek kadar büyük olan yerde görüntüye dönüşüyor zahiren. Allah'ın izniyle. Fakat beynin görme merkezi dediğimiz yer ne? Yine sinir ağlarından oluşan, yine sinir hücrelerinden oluşan bir alan. Yani orada bir ekstra, az önce senin söylediğin gibi bir işlemci görmüyoruz, bir mekanizma görmüyoruz. Orada da sinir hücreleri, ileten sinir hücreleriyle aynı yapıyı görüyoruz. Bu görmeyle alakalı. Beyinde diğer duyuların da geldiği merkezler var. Mesela kulak var, hissetme, ısıyı algılayan, basıncı algılayan, değil mi? Kokuyu algılayan ve sesleri algılayan bölümler var. Burada da aynı şekilde. Sadece organ değişiyor. Gözde elektriği ışıktan üreten reseptör hücreler ve sistem kulakta ses dalgasını elektrik sinyaline çeviriyor. Burunda ise koku zerreciklerini algılayıp ses elektrik sinyaline çeviriyor. Buradaki mesela bütün burunlar koku almaz. Koku alma anlamında kördür. Gözler görüntüyü görmez. Görme anlamında kördür. Kulaklar da sesi duymaz. Onlar da ses algılama anlamında sağırdırlar. Bütün bu uyarı algılama makinelerinin, duyu organlarımızın beyne ilettiği elektrik sinyallerinin görüldüğü yerler beynin yine kendi sinir hücrelerinden başka bir şey değildir. O halde gören, duyan ve hisseden kimdir? Bu şüphesiz ki bize Allah'ın yaratmış olduğu ruhun varlığını gösterir. Ve ancak Allah'ın yarattığı ruhun varlığıyla biz görüntüye anlıyoruz, var diyoruz. Ses dediğimiz konunun algılıyoruz ve sese var diyoruz. Hatta o kadar güzel görüntüler ve o kadar güzel sesler var ki dışarıdaki sanki maddeler de o kadar renkli ve o kadar güzel ses çıkarıyormuş gibi gerçek geliyor bize. Halbuki dışarıda evet madde var ama renksiz, kokusuz ve sessiz. Sadece o Allah'ın yaratmasıyla anlam kazanıyor, renk kazanıyor, güzel seslere vakıf oluyor Allah'ın izniyle. Bu başka bir şey değil. Kaldı ki iletilen sinir kablolarında herhangi bir bilincin olmadığını şuradan da anlıyoruz. Mesela bu sinir hücreleri, sinir sistemi hem kendi arasında hem de mesela hormon üreten timus bezi var mesela orayla veya beynin diğer organlarla mesela kalpteki kalbin atışımıyla ilgili sinaptik bölgeyle bağ yapıyor sinir hücreleri. Yani veri kabloları, elektrik kabloları. Nasıl bağ yapıyor diye baktığımızda kablosuz bağlantı yapıyor. Yani kablo, mesela bildiğimiz bütün elektrik ve telefon kabloları nedir? Bakır, içinde metal olan iletken, elektron iletimine görevli kablolardır. Fakat bizim vücudumuzdaki elektrik kabloları metal, bu anlamda metal kablo özelliği göstermediği gibi birçok yerde de kablosuz bağlantı yapmakta. Ve kablosuz bağlantı dediğimiz yerlerde de mesela elektrik akımı sinir hücresinden geliyor. Daha sonraki boşlukta, buraya sinaptik boşluk diyorlar. Dokuyla veya diğer sinir hücreleriyle olan boşluk arası bu. Oraya protein, yani oradaki enzimler ve proteinlerin reaksiyonuyla kesecikler içerisinde bu veriler, her biri çünkü ayrı bir akımda elektrik, kimyasal forma dönüştürülüp karşıdaki sinir kablosunun veya dokunun ilgili bölgesine yine vesiküller halinde gönderiliyor. Yani elektrik de yok aslında bu anlamda. Çünkü elektrik de birçok yerde form değiştiriyor. Ki sen az önce söyledin, beyinde bu sinaps dediğimiz bağlantılar. Yani direkt sinir kablosu olmayan, arada boşluk olan ve kimyasal iletime yol açan o aradaki boşluklar da beyinde ayrıca fazla. Bir beyin hücresinde 100 bine yakın sinaptik bağ oluşturuyor. Yani her beyin hücresi bir diğeriyle bağlantı yapmış vaziyette. Bir diğeri bir diğeriyle bağlantı yapmış vaziyette. Bir diğeri bir diğeriyle bağlantı yapmış vaziyette. Beynin kompleks yapısı o kadar kompleks ki trilyonlarca bağlantı var beyin içerisinde. Yani bizim gözden mesela sadece gözden örnek verelim. Gelen ışık elektrik sinyaline dönüşüyor ama bu elektrik gidip beynin görme merkezine ulaşana kadar birçok yerden dolaşıyor. Çünkü çok kompleks bir yapısı var beynin. Kulaktaki de aynı şekilde, diğer duyu organlarındaki de aynı şekilde. Elektrik kaçağı olur, elektrik yol bulduğu yerden gider. Elektrik kablonun üzerinde sadece iletilir. Elektriğin o anlamda pek kontrolü de olmuyor. Bizim beynimizde mesela gözün reseptör hücrelerine gelen ışık elektrik sinyaline çevrildikten sonra bu sinyal sadece görme merkezinde gittiği zaman anlamlanıyor, anlamı oluyor. Gitmediği halde ise anlamı olmuyor. Fakat beynimizde bu sistemin de kontrol yapılmakta. Yani kulaktaki elektrikler, kulaktaki elektrikler kulağın duyma merkezine, beynin duyma merkezine. Beynin görmesindeki elektrikler beynin görme merkezine sadece ulaşıyor. Fakat dediğim gibi çok kompleks bir yapısı var. Düz bir kablo yok mesela beynin görme merkezine. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Üretilen elektrik bazen beynin farklı bölgelerine gidebiliyor. Elektrik çünkü. O bilgilerde elektrik kablosu. Hepsi iletken. Yapısı çok buna müsait. Bu sistemde eğer görme merkezinden gelen elektrik istenmeyen bir beynin bölgesine ulaştığında, yani oraya doğru gittiğinde, oradaki hücreler bunun kendilerine ait değil ama beynin görme merkezine ait olduğunu bilip oraya yönlendiriyorlar. Ve o veri, o elektrik tekrar dönüp beynin görme merkezine gidiyor. Fakat verinin mesela bir kısmı şu an başka bir yoldan geldiği için, normal yoldan şaştığı için biraz arada zaman kaybı oluyor. Zaman farkı oluyor. Buna rağmen biz görüntüde hiçbir zaman takılma, boşluk veya siyah nokta veya bir çarpıklık hiçbir zaman görmüyoruz. Aynı şekilde seste de diğer koku almaları da hissetmeleri de olduğu gibi. İnşallah.
500 kilometre hızlı akan bir elektrik akımıyla görüyoruz. Mesela şu an televizyon ekranına bakıyoruz değil mi?
Evet.
500 kilometre hızlı bir elektrik akımı oluşuyor ve beyinle göz arasında 600 bin sinir var. 600 bin sinirden herhangi bir tanesiyle o 500 kilometre hızla gelen elektrik akımı beyine ulaşıyor ve biz o zaman görmeye başlıyoruz. Yani karşımızdaki televizyonu görmeye başlıyoruz. Bu nasıl oluyor? Bakın tekrar söylüyorum. 500 kilometre hızla gelen elektrik akımı 600 bin sinir içinden bir tanesiyle beyne ulaştırılmasıyla görmeye başlıyoruz. Ve öyle bir muhteşem bir kamera ki bu. Bakın dünyada yani yanına bile yaklaşılamıyor teknolojisi. Şimdi biz bir noktaya baktığımızda etrafta yüzlerce detayı birden aynı anda görebiliyoruz. Ve aynı netlikte görebiliyoruz. Bakın.
Evet.
Buradan gelen 1,5 milyon mesajı göz bu sinirlerle beyine ulaştırıyor. Aynı anda değerlendiriyor, görüyor ve beyne ulaştırıyor. Netlikle görmemizi sağlıyor. Bu 1,5 milyon mesajı birbirinden ayırt ediyor bu sinirler ve biz bunu aynı netlikte aynı şekilde kavrayabiliyoruz. Biz mesela bir şey okurken arka plandaki görüntüyü veyahut bir manzarayı da aynı netlikte görebiliyoruz. Bir kamera böyle değildir. Kamera filmlerde veya televizyonda görürsünüz. Yakına eğer yakındaki objeye netlemişse kendini, odaklamışsa arka taraf bulanık gözükür. Arka tarafa odaklamışsa ön taraf bulanık gözükür kamerada. Ama gözde öyle bir şey yok. Gözde yakındaki de uzaktaki de aynı netlikte bulanık olmadan mükemmel bir şekilde görebiliyoruz. Maşallah yani gözdeki bu üstün teknolojiyi yani yüz binlerce bilim adamının laboratuvar ortamlarına da yaptığı o muazzam kameraların hiçbiri yaklaşamıyor bile. Maşallah Allah çok mükemmel bir organ yaratmış. Yani görmenin vesilesi yoksa et, su, protein ve içinden geçen damarlar bize böyle evet. Rengarenk, aydınlık, süper net bir dünya göstermeye kadir olamaz. Yani et, su, protein, damar parçası mı bu şahane görüntüyü bize sağlayacak? Mümkün değil. Allah imtihan dünyası gereği göz gibi bir kamera gibi bir organı sebep gösteriyor ki bizim aklımızın ihtiyarı kalkmasın. Yoksa o da olmasa öyle bir görüntü görsek tabii ki aklının ihtiyarı kalkar ama o sebebi de çok mükemmel bir şekilde yaratıyor Allah ki o detaylara indiğimizdeki o teknoloji hiçbir insanın yapamayacağı, şu anda yapamadığı üstün bir teknoloji. Bırakın evrimcilerin tesadüf vesaire gibi izahlarını, yani bilim adamlarının da toplanıp bir araya gelip yaklaşamadıkları bir teknolojiyle Allah gözü yaratmış sebebi. Ama senin anlattığın gibi de görüntüyü gören gözümüz değil. Yani göz onu iletken gibi Allah sebep kılmış.
Evet.
Ruhumuz görüyor. Hocamız anlatmıştı. Gözü olmayan ruhumuz görüyor. Kulağı olmayan ruhumuz işitiyor Allah. Yoksa kulaktan onu gördüğü dalga boyu gözün. Evet. Kulağın işittiği frekans. Frekans geliyor. Oradaki işte örs, üzengi, çekiş, o kemiklerden geçiyor. Tüycüklerden bir takım işlemler ki yani mekanik işlemler muazzam bir teknoloji yani. Allah çok müthiş orada sanatı ve kudreti tecelli ediyor. Kulak et parçası, kemik parçası onu duymuyor. Müthiş bir stereo. O ruhumuz, kulağı olmayan ruhumuz dedi hocamız. Gözü olmayan ruhumuz görüyor ve tamamını Allah yaratıyor.
Evet.
Rüyayı düşündüğümüzde bunu çok iyi anlıyoruz. Allah bize rüyayı da özel olarak her zaman gösteriyor ki dünyanın da mahiyetini anlayalım. Çünkü gözümüz kapalı, görüntü görüyoruz, hissediyoruz. O beş düğünün hepsini o rüyada yaşıyoruz ve tamamen var zannediyoruz. Yani o rüyanın bir gerçekliği olduğuna dair bir eminlik var bizde rüyadayken. Bütün o beş duyuyla algılıyoruz. Demek ki var bekliyoruz ama bir gözümüzü açtığımızda bakıyoruz ki yokmuş var zannettiğimiz şey. Allah bize o görüntüleri gösteriyor gözümüz kapalıyken. Ruhumuza gösteriyor o görüntüleri. Biz de var zannediyoruz. Dünya da aynı şekilde Allah bize gösteriyor. Allah'ın tecellilerini görüyoruz. Allah'ın yaratmasıyla bir görüntü görüyoruz. O görüntüden de sorumlu olarak imtihan oluyoruz. Evet. Dünyada Allah bizi imtihan ediyor o görüntülerden. Güzel ahlak sergilemememiz için Allah'ın hoşnut olacağı, beğeneceği, razı olacağı güzel tavırlar göstermemiz için inşallah.
İnşallah. Söylediğin gibi Altı Hocam mesela rüyadan uyandığında rüyanın sonu olduğunu, yani sonlanıyor, onun gerçek olmadığını görüyor. Aynı şekilde Allah dünyanın da bir kaderle yarattı ve yarattığını söylüyor ve dünyanın da bir sonu var. Yani nasıl bizim ömrümüzün bir sonu var, dünyanın da aslında bir sonu var ve gerçek olan hayat, ahiret inşallah başlayacak. Ne zaman başlayacak ve dünya ne zaman sona ereceğiyle ilgili Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. Bu hem bu zaman, yaşadığımız zamanın çok önemli bir zaman olduğunu, çünkü son zamanda yaşıyoruz dünyanın, ahir zaman ne demek, son zamanlarını yaşıyoruz. Ve ahir, yani sonsuz hayatın, cennetin, cehennemin, ahir zamanındaki cennet ve cehennem hayatının başlayacağı zamanın az bir öncesindeki şu an dünyanın son hayatında yaşıyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz hadiste, bir hadisinde şöyle buyuruyor. Dünyanın ömrünün 7000 yıl olacağını söylüyor. Bunu Ahir Zaman Mehdi'sinin alametleri Kitabul Burhan fi Alametin Mehdi'l Ahir Zaman isimli eserde Celaleddin Suyuti Hazretleri'nin tasnifinden geçmiş hadislerin olduğu bu eserde izleyicilerimiz bulabilirler. Yine başka bir hadiste Peygamber Efendimiz dünyanın ömrü ahiret günlerinden 7 gündür. Allah Teala buyurdu ki senin Rabbinin yanındaki bir gün sizin yaşadığınız 1000 yıl gibidir. Yani 7 gün 7000 yıl. Dolayısıyla dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğuna dair bir hadis-i şerifte bu. Diğer bir hadiste dünya ahiret haftalarından bir haftadır. Başka bir hadiste. Yani çok fazla hadis dünyanın ömrünün sadece 7000 yıl olduğunu gösteriyor. Başka bir hadiste İbni Ebu Hatem tefsirinden İbni Abbas'tan rivayet etti ki dünya ahiret haftalarından bir hafta olup 7000 senedir ve bunun da 6000'i geçmiştir diyor bir hadiste. Başka hadiste dünyanın 7 dünya 7 gündür, her bir gün yine 1000 yıl gibidir diye buyurmuş, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi başka bir hadiste ise yani İmam-ı Hanbeli Hazretleri'nin mezhep kurucusu, Hanbeli mezhebinin kurucusu İbni Hanbel'in İlal adlı eserinden nakledilen başka bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7000 yıllık ömründen dünyanın kendisine kadar 5600 senenin de geçtiğini söylüyor. O zaman geriye ne kalır? 1400 sene. Yani 7600-5600 ne yapar? 1400.
7000-5600.
Ha, 7000-5600 ne yapar? 1400. Dünyadan 5600 yıl geçmiştir diye zaten başka bir hadiste de Peygamber Efendimiz buyuruyor. Peki bu hadislerden neyi anlıyoruz biz? Şu an son zamanlarındayız. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de nitekim Risale-i Nur'unda şöyle buyuruyor. Ümmetimden bir taife, fıkrasının bölümünün makamı cifrisi, cifir hesabına göre olan netice sayı değeri 1542, yani 2117 ederek nihayeti devamında, yani varlığının sonuna ima eder. Hak üzerinde olacaktır. Fıkrası dahi makamı cifrisi 2082 yılına tekabül ediyor. Bu tarihe kadar zahir ve aşikerane, belki galibane, sonra ta 1542 yılına, yani 2117 miladi takvime göre gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine, yani aydınlatma görevine devam edeceğini işaret ediyor. Dediğini söyle Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Makam-ı cifri, yani 2120 kafirin başında kıyametin kopmasına ima eder diyor açıklamasında. Yani şu an ahir zamanda olduğumuza dair hadislerde ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserinde belirtildiği üzere 2120 yılında da kıyametin kopacağına inşallah bu hadislerde ve eserlerde bir delil olmuş oluyor.
Maşallah tabii. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki parmağını yan yana koyup kıyametle arasındaki farkı böyle ifade ediyor. Bu kadar yakınız diyor. Zaten ahir zaman peygamberi olarak anılır bir sıfatı da. Ve ümmetin ömrü 1500'ü geçmez, pek geçmez hadisi şerifi. Şeyh Nazım Hazretleri de onu izah etti inşallah 1500'ü geçmeyeceğini. Allah'ın izniyle son zamandayız. Çünkü ahir zamanın alametleri de belirmiş durumda. Bu hadisi şeriflerle birlikte pratikte Peygamber Efendimiz'in bahsettiği kıyamet alameti olarak Hazreti Mehdi'nin çıkışı, Hazreti Mehdi'nin çıkışı ile ilgili yaklaşık 150'ye kadar Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti gerçekleşti. Bunlar çok sabit olaylar. Fırat'ın suyu kesilmesi, Kabe baskını, Ramazan'da ay ve güneş tutulmaları, Afganistan'ın işgali, İran-Irak savaşı, ateş patlaması, Boğaz'da gemi patlaması.
Dipentant.
Evet, kuyruklu yıldızın geçmesi, Halley kuyruklu yıldızı, Lulin kuyruklu yıldızın çıkması gibi artık çok belirgin, dünya tarihinde belki bir defa olan, bazıları çok uzun, binlerce yılda bir defa olan, hem yer gök ve olayların hem sosyal olayların çok belirgin dünya çapında basınla bütün dünyayı duyurulmuş çok önemli olayların haber vermiş Peygamber Efendimiz. Mehdi'nin çıkış alameti olarak bunların hepsi yaşandı. Yani evet. 150'den fazlası yaşandı. O alametleri gördüğünüzde Hazreti Mehdi yeryüzündedir diyor Peygamber Efendimiz. Yani görev başındadır diyor. Şu anda Hazreti Mehdi dünyada görev başında. Allah'ın izniyle Hazreti İsa'da nuzul etti dedi Sayın Hocamız Adnan Oktar. Allah'ın izniyle o da ayetlerin de işaret ettiği, özellikle ayetlerin işaret ettiği hadislerde de ehli sünnette vacip olan inanması, yani ona inanmamak dinden çıkmayı netice veren bir inançtır Hazreti İsa'nın nuzulü Allah'ın izniyle. Çünkü hem Hazreti Mehdi'nin çıkışı hem Hazreti İsa'nın nuzulü tevatür derecesinde hadisler, yani sağlamlığı net emin olan hadislerdir. Ayrıca Hazreti İsa'nın nuzulüne Kur'an'da ayet-i kerimelerde işaret ediliyor. Hocamızın bu konuda kitabı var, açıklamaları var. Şüphesiz o kıyamet için bir alamettir, o ayetlerden biri bu. O Hazreti İsa'yı ifade eden bir kelime. Çünkü iki ayet evvel Hazreti İsa'dan bahsediyor. Zuhruf suresi 61. ayet. Yanılmıyorsam inşallah. Sana inanmayacak hiç kimse yoktur diyor yeryüzünde Allah'ın izniyle. O da bütün Hristiyanların ve İnşallah Musevilerin de Hazreti İsa'ya inanacağını göstermiş oluyor. Çünkü o devirde 12 kişi, 13 kişi iman eden vardı. Ve başka ayetler de var. Zamanımız kısıtlı olduğu için şu an hepsini zikredemiyorum. Dolayısıyla şu anda Hazreti Mehdi hayatta, Hazreti İsa nuzul etmiş durumda. Ve dünyanın imanına doğru gidişi de Mehdiyet'in zil ve gölgesinde dünyanın şu anda gittiğini gösteriyor. Allah'ın izniyle ateist, materyalist, darwinist, Allah'ı inkar eden felsefeler şu an yıkılmış durumda. Yani bilimsel olarak, gerçeklik olarak, anlatım olarak dünya üzerinde şu an yıkılmış durumda. Yani akla ve kalbe şu an yaratılış bütün delilleriyle kendini ispat etmiş durumda Allah'ın izniyle. Ha, yani basında ve bazı dünyadaki yurt dışında işte eğitimde şurada buradaki hegemonyası son ramaklarda devam ediyor ama fikri şu anda parçalandığı için onun da bir süre sonra kalkacağı aşikar böyledir. Önce beynindeki fikir gider, ondan sonra onun vücuda olan yaygınlığı daha sonra zaten kendiliğinden tasfiye olmuş olur. Çünkü hak geldi, batıl zahil oldu diyor ayet-i kerimede ve beynini darmadağın ederiz diyor. Yani hakkı diyor, beynine ama fikren Allah'ın izniyle Allah'ı inkar eden felsefeler yıkılmış durumda. Bir süre sonra onun hakimiyeti de kalkacağını gösteriyor Allah'ın izniyle inşallah. Herhalde i̇nşallah. Programımızın sonuna geldik.
Evet hocam inşallah. Bizi 00.30'dan itibaren Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza A9 TV, Kaçkar TV, Sipas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo,
Kütahya Destan TV ve Harun Yahya TV sitemizden takip edebilirsiniz. Bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Kaçkar TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya TV sitemizden takip edebilirsiniz. Hayırlı akşamlar.